tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bir hafta aranın ardından Türk tarihinin izinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Programın Esnan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, hep yaptığımız gibi bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız olacak. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız hep olduğu gibi sağ olsun bizlerle stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhaba.
Merhabalar hocam, telefon numaralarımızı ben soruları, yorumları ve kitap armağanımız için hatırlatmadan rica edeyim. Bu hafta hangi kitabı seçtik? Kısaca tanıtır mısınız değerli dinleyicilerimize?
Evet, Türk Tarih Kurumu yayınlarından Türkistan Devletleri'nin Milli Mücadeleleri Tarihi, Doktor Bay Mirza Hayit tarafından yazılmış olan bu eseri dinleyicimize hediye ediyoruz. Tarihli dinleyicilerimiz çok güzel bir eseri böylece elde etmiş olacaklar. Orta Asya Türk tarihi açısından özellikle son dönem, son 400 yılın tarihini en güzel anlatan eserdir. Özbekistan, Kazakistan, Türkistan, Türkmenistan ve Azerbaycan sahasına kadar uzanan geniş coğrafyadaki bağımsızlık mücadelelerini, Orta Asya'nın devam eden tarihinin en önemli yakın dönemini konu olarak ele alıyor bu eser. Milli mücadele tarihi, yani Sovyetler ve Çarlık Rusyası dönemindeki olaylara kadar konu geliyor. Bay Mirza Hayit bu konuda uluslararası bir isimdir. Ve bu eseri kurumumuz yayınları içerisinde de bildiğiniz gibi 95 yılından bugüne kadar bulunmaktadır. 2004 yılı baskısını hediye ediyoruz. Üçüncü baskı elimizdeki eser.
Hocam ister istemez Türk-Rus ilişkileri konusunda da tabii ki...
Elbette evet. En çok da Türk-Rus ilişkileri konusuyla ilgilidir bu eser. Çünkü Orta Asya'nın milli mücadele ve bağımsızlık tarihi, Orta Asya Türk devletlerinin buradaki yakın dönem bağımsızlık mücadelelerine kadar konu ele alınıyor. Osmanlı son dönemi ve Osmanlı'nın Orta Asya ile olan ilişkilerine de pencereler açılıyor. Volga Türklerine ve bugünkü Rusya içerisindeki Türklere de çeşitli yönleriyle tarihleri içerisinde yaptıkları sosyal, siyasal değişimlere, faaliyetlere de yer veriyor eser. Bu açıdan gerçekten de çok değerli bir tarih eseri. Bu konuda böyle derli toplu bir eser de pek fazla yok Türkiye'de. Alanında da belki parmakla gösterilecek nadir eserlerden birisi diyoruz.
Hocam o zaman ben dışarı çıkayım arayayım. Neslihan'ı. Ondan sonra kitabın armağanı.
Evet. Yani gerçekten çok önemli bir eser.
Değerli dinleyicilerimiz, hocamızın söylediği gibi bu değerli eseri bizi ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Bir de kısa mesaj numaramız var 535-472-6011. Tabii bütün bu adreslerimiz aynı zamanda sorularınız ve yorumlarınız için. Az sonra Harzemşahlar'da kalmıştık geçen hafta. Sohbetimize başlayacağız. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla. Sevgili dinleyicilerimiz, hocamızla, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla başlıyoruz sohbetimize. Harzemşahları hocam, geçen hafta bir giriş yaptık, konuyu anlattınız bizlere. Kuruluş coğrafyasını, tarihini, bulunduğu yeri, mücadelelerini. Bu hafta ağırlıklı olarak Celaleddin Harzemşah'ı, bir büyük kahramanı konuşacağız ama bir olay ki geçen hafta dinleyicilerimiz bizi kaçırmışlardır, işleri vardır. Bir özetle girelim istiyorum. Buyurunuz.
Harizmşahlar Devleti, Selçuklu Devleti'nin devamı ve parçası olan bir Müslüman Türk Devleti'dir. Orta Asya'da Mavera-ün Nehir diye bildiğimiz Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kurulmuştur ve başkentleri Harezm şehridir. Tabii başka şehirlerde de yer yer başkent edindiler.
Mesela, hocam bugünkü coğrafyada şehir?
Bugünkü coğrafya olarak Kazakistan sınırları içerisinde kalıyor. Mavera-ün Nehir bölgesi. Güney tarafı ise yani Harezmşahlar Devleti'nin genişlemesiyle beraber bugünkü İran, Afganistan, Kazakistan, Özbekistan ve hatta Azerbaycan bölgesi Anadolu'ya kadar yayılan bir büyük devletten bahsediyoruz. Gerçekten de Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezi bölgesinin, merkezi coğrafyasının mirasçısı Harezmşahlar Devleti'dir. 1097 yılında temel olarak devletin teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Anuştigin tarafından kurulmuş olan devlet, daha sonra onun oğulları tarafından Kutbettin Muhammed, Atsız ve Tökiş tarafından da devam ettirildi. Tökiş döneminde zirve bir çağ yaşadı. Alaaddin Muhammed son olarak da yıkılışa doğru giden dönemde önemli bir görev gördü. Tekiş'in politikasını büyük oranda devam ettirmekle birlikte Alaaddin Muhammed çok önemli siyasi askeri hatalar da yaptı. Ve neticede bu hataları düzeltme görevi onun oğullarından veliaht olarak seçmiş olduğu Celaleddin Harezmşah'a kaldı.
Hocam şimdi burada bir sözünüzü kesmek istiyorum. İzninizle metbuluk tabilik ilişkisi anlamında geçen hafta da sormuştum. Bir kez daha soracağım. Suriye Selçuklu Devleti, Kirman Selçuklu Devleti, Anadolu, Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti, bütün bunların hepsi Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı. Şimdi Harezmşahları da bu çerçeveye mi oturtuyoruz?
Elbette. Harezmşahlar Devleti Sultan Sancar'ın vefatına kadar 1157 yılına kadar Büyük Selçuklu Devleti'nin tabisi olan bir devlettir. Metbu devlet değildir. Bunun altını çizerek söyleyebiliriz. Yani Büyük Selçuklu sultanlarına bağlı hareket etmişlerdir. Özellikle de dış işlerinde, askeri konularda ve siyasi meselelerde uyumlu hareket etmek gibi bir zorunlulukları olmuştur. Elbette bağımsız hareket etmeye çalıştıkları dönemler, sorun yaşadıkları, aralarında askeri çatışmalara dönüşmüş olan olaylar da vardır. Ancak bu şunu gösteriyor, Selçuklu Devleti diğer devletlerle yani kendisine tabi sorunlarla, tabi devletlerin sorunlarıyla da ilgileniyordu. Ve bu meselenin Harezmşahları açısından da yer yer sorun olduğunu, bağımsız hareket etme girişiminde bulunan Atsız Bey'in Sultan Sancar tarafından tedip edildiğini, mağlup edildiğini biliyoruz. Ancak Atsız her şeye rağmen Oğuzlar tarafından Sultan Sancar'ın tutsak edilip hapsedilmesine razı gelmemiş ve bu benim sultanımdır demiştir. Yani burada çok önemli bir kurala da dikkat ediyoruz. Kesinlikle tabi olan melikler de büyük sultanlarının kendi gözlerinin önünde perişan ve zelil duruma düşmesini istemiyordu. Nitekim Atsız da böyle bir bey olarak Alaaddin Atsız Oğuzlara karşı Sultan Sancar'ın hapiste bulunduğu sırada da Sultan Sancar'a itaatini Oğuzlara rağmen arz etmiştir. Bu da çok dikkat çeken anlamlı bir olaydır. 1156 yılında bunu gerçekleştirmiştir. Hatta hapiste bulunduğu sırada Sultan Sancar ona talimatlar vermiştir. Bu önemlidir. Şunu da hemen belirtelim. Oğuzlar Sultan Sancar'a yer yer sultanlık payesine yakışmayan hükümdarlık onurunu incitici hareketlerde bulunmuş olmakla birlikte onu öldürmek de istememişlerdir. Yani bir şekilde onu hükümdar olarak tanıyanların da olduğunu, etrafının da Selçuklu Devleti'nin ailesinin de çok güçlü bağları olduğunu biliyorlardı. Ve birdenbire Sultan Sancar gibi bir büyük sultanı ortadan kaldırma cesaretini de tamamen gösterememişlerdi.
Ama hocam kafesin...
Bu da çok anlamlıdır yani.
Kafesin içerisine koydular, kafesin içerisinde tuttular.
Yani yönetilebilir bir sultan olarak tutmak istediler onu, kontrol etmeye çalıştılar.
Hocam benim esas sormak istediğim o bu Oğuzların isyanı. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışına giden süreçte Oğuzların isyanı, bir de Karahıtaylara karşı alınan mağlubiyet var.
Karahıtaylara karşı alınan mağlubiyet var.
Buralarda Harezmşahların tavrını merak ettim. Bir de Batınilerle mücadelede Güray Hocam.
Elbette Harezmşahlar Devleti devlet politikası olarak Selçuklu Devleti'nin devamıdır. Bunu bir kere belirlediğimiz zaman Oğuz devlet politikasını da, Oğuzlara karşı olan politikalarını da, yine Karahıtaylara karşı olan gaza politikasını da aynıyla sürdürmüşlerdir. Yani Selçuklu Devleti nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranmışlardır. Devlet teşkilatı da Selçuklu'nun birebir devamıdır diyebileceğimiz şekilde oluşturulmuştu. Selçuklu Devleti'ndeki gibi vezir, hükümet, divanlar aynı isimle anılırlardı. Bir tek şunu söyleyebiliriz, Harizmşah sıfatına sahiptirler. Yani bütün hükümdarları Harizmşah'tır. Harizm ilinin, eyaletinin sahibi ve beyi anlamında. Sultan sıfatını da Sancar ölünceye kadar kullanamamışlardır. Kullandıklarında da isyan etmiş sayılmışlardır. Bunu da hemen belirtmemizde yarar var. Evet. Vezire de Nizami Mülk lakabını vermişlerdir. Dikkat edelim, bu Selçuklu vezirinin lakabıydı aynı zamanda. Yani lakaplar da aynıdır. Selçuklu Sultanı'nın kullandığı lakapları da Sultanul Azam, Melikül Muazzam gibi sıfatları da aynı ile kullanmışlardır. Bunlar da Yüksek Melik, Büyük Melik, Büyük Padişah anlamlarına gelen tabirlerdir. Ünvan ve lakaplar devletin büyüklüğünü göstermekle birlikte aynı zamanda da o kişinin yani o hükümdarın karakterini gösterir. Cesur mu, büyük mü yoksa nasıl karşılanıyor, etrafta nüfuzu var mı, dünyada itibarı var mı, bunları görmek açısından da anlam ifade ediyor.
Hocam, Suudi Arabistan'dan Mehmet Usta aldı dinleyicimiz bizi aradı. Ona kitap armağanımız olmuştu. Kitabı eline ulaşmış. Çok teşekkür ediyor hem kitap için hem de program için. Biz dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyicilerimize, bizleri dinledikleri, programımıza ilgi gösterdikleri için. Bu vesileyle bir duyuruda bulunmanın da zamanı geldi zannediyorum Güray Hocam. Gazi Üniversitemizle işbirliği halinde radyomuz hem Türk Dil Kurumu'nun yardımlarıyla, destekleriyle yeni bir Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte bir programa başlama niyetindeyiz hocam. Bu Türk diline ilişkin, Türk dilinin tarihi, Türkçenin gelişimi, Türkçenin bugünleri, Türkçenin edebi metinleri, bu edebi metinlerin açılımı, bir medeniyet dili olarak Türkçe, bir medeniyet ve kültür taşıyıcısı olarak Türkçe'yi elimizden geldiğince dinleyicilerimize anlatmaya, hatırlatmaya, elbette biliyorlar, özelliklerini vurgulamaya çalışacağız. Bir de yine sizin katkılarınızda çocuklarımız için Türk devletlerini, Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki devletlerimizi anlatan çocuklarımıza göre de bir program hazırlığı içindeyiz. Yine sizinle, Türk Tarih Kurumumuzla birlikte. Bunları da buradan dinleyicilerimize duyuralım. Güray Hocam, bir yorum daha var. Almanya'dan Aydın Küperi Facebook sayfamıza bir yorum yazmış. Program için çok teşekkür ediyor. Hocamıza, yani size çok saygı, selam gönderiyor. O da almış kitabını. Radyomun başındayım, sizi dinliyorum diyor. Ne diyelim hocam dinleyicilerimize, esas biz teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Selam olsun dinleyicilerimize. Vakit ayırıp bu fırsatı değerlendirerek paylaştıkları için bizler de seviniyoruz. Ellerine ulaştığı için bu hediyeleri, güzel kitapları. Yeni programlarda yeni hediyeler, kitaplarda vermek isteriz. Yeni yılda tabii ki 2017'de program sayımız da artmış olacak. Medeniyetin dili değil mi Türkçe programı?
Evet hocam.
Çok güzel bir adlandırma olur eğer o şekilde devam ederse. Karahanlılar döneminden itibaren Osmanlı döneminde ve günümüze kadar gelen değişim süreçlerinin ele alındığı güzel bir program düşünmüşsünüz. Hayırlı olsun diyorum yeni programlarınız için.
Eksik olmayınız hocam. Katkılarınız büyük bize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şahsınızda ayrıca Türk Tarih Kurumumuza, kurum başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamıza eksik olmayınız. Hocam, bugün bizden kitap kazanan dinleyicimiz Avusturya'dan, Salzburg'dan Selami Giden. İyi okumalar dileyelim kendisine. O da demiş ki, burada hep sizi dinliyorum. Programı kaçırmadan takip etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum hocamıza ve ekibe demiş. Biz de dinleyicimize teşekkür ediyoruz hocam.
Biz de teşekkür ediyoruz. Ona da selam söylüyoruz.
Ben bir kez daha duyurayım, bu hafta Selami Giden adlı dinleyicimize göndereceğimiz kitabı Türkistan Devletleri'nin Milli Mücadeleleri Tarihi. Doktor Bay Mirza Hayit tarafından yazılmış, Türk Tarih Kurumu yayınları arasından çıkmış önemli bir kitap. Girişte hocamız içeriğine ilişkin bilgiler de bize verdi. Kitap da elimde duruyor. Güzel de bir baskı yap olduğu gibi hocam.
Hayırlı olsun diyoruz.
Bir önceden bu kez soluklanalım. Ardından kaldığımız yerden Celaleddin Harizmşah'a hala giremedik. Başlayalım. Evet.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz hocam. Dinleyicilerimizin mesajlarıyla kesildi konumuz. Buyurunuz lütfen.
Evet, Harizmşahlar Devleti'nin Abbasiler döneminden bu yana gelen bir gelenekle bu ismi aldıklarını ifade etmiştik. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Harizm şehrinin şahlarına, padişahlarına Harizmşah deniliyordu. Abbasiler döneminde halife tarafından verilmiş bir sıfattı. Bu Selçuklular çağında devam etti. Ve Selçuklu Devleti'nin yönetim olarak merkezi yönetiminin ortadan çekilmesiyle beraber eyaletin başında bulunan Harizmşah, devletini genişleterek Selçuklu'nun mirasçısı olma yolunda yaydığı, büyüyerek büyük bir imparatorluk olmaya doğru ilerledi. İşte bu mücadelede Alaaddin Töküş'ün çok büyük bir gayret içerisinde olduğunu, daha sonra da Alaaddin Muhammed'in bu çabayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bütün Selçuklu Devleti'nin varisi olan devletlere de hüküm sahibi olmak suretiyle bunu gerçekleştirme yolunda Sancar'dan sonra gayret ettiler Harizmşahları. İşte bu gayretleri sırasında özellikle de 1200 yılında yaşanan olaylar itibariyle baktığımız zaman bildiğiniz gibi Cengiz Han'ın da Orta Asya'da doğuda, yani Harizm bölgesinin doğusunda Türkistan'da ortaya çıkan bir devletin başında, Moğol devletinin başında artık hüküm sahibi olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde Harizmşah Alaaddin Muhammed ilişkileri önem kazanmaya, Harizmşah Alaaddin Muhammed ile Moğolların ilişkileri önem kazanmaya başladı. Ve Alaaddin Muhammed Moğollara başlangıçta yani denge politikası güderek Karahıtaylılara öncelik vermek suretiyle Moğollarla başlangıçta iyi geçinmiş olmakla birlikte zamanla Karahıtayların yıkılışı ve kendisinin de Karahıtaylarla savaş durumunda olmasından sonra Moğollarla birlikte Karahıtayların sahadan çekilmesiyle birlikte doğrudan doğruya Moğollarla rakip bir devlet haline dönüştü. Alaaddin Muhammed kendisi aslında büyük bir Selçuklu Devleti'nin de ötesinde Abbasilerin sahasına da bütün İslam coğrafyası o dönem itibariyle şöyle baktığımız zaman Afrika'ya kadar uzanan, Mısır'a kadar uzanan Büyük Selçuklu'nun etki sahasının tamamına hüküm vermek için çaba gösterdi. O dönemin kaynakları bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Öyle ki kendisini Büyük Han ilan etti ve Cengiz Han'ın bazı ordu ve kervanlarına, ticaret kervanlarına da el koymaya başladı. Yani kervanlar bildiğiniz gibi güvenlik koridoru içerisinde ilerlerler. Güvenlikleriyle beraber kervanların yolunu kesmeye, öldürmeye ve bunun gibi faaliyetlere başladı kendi bulunduğu coğrafyada. Bu uluslararası ilişkiler açısından o dönemde de büyük bir sorundu. Nitekim 1218 yılında yapmış olduğu en önemli olaylardan birisi 450 kişilik bir Moğol tüccar kafilesini, kervanını vurması ve hepsini kılıçtan geçirmesiydi. Ardından Cengiz Han, Alaaddin Muhammed'in nezdine elçilik heyeti gönderdi ve bu kervanı basanların cezalandırılmasını veya kendisine teslimini istedi. Alaaddin Muhammed gelen elçilik heyetini öldürttü. Bunun üzerine Cengiz Han bütün bu tahkir edici, siyaseten de kendisini küçültücü davranışlara çok kızdı. Başka bölgelerdeki ordularını da toparlayarak en büyük ordusuyla Alaaddin Muhammed üzerine yürüdü. Alaaddin Muhammed bu durumda ne yapacaktır? Tabii ki başkentini de terk etmek durumunda kalarak öncelikle Harizm'i bırakmış. Ardından Güney Hazar Denizi bölgesinde bir adaya sığınmış, yani deniz içerisindeki bir adaya sığınmış. Burada rahatsızlandığı sırada oğullarını toplayarak, 3 tane oğlu vardır, Celaleddin'i veliaht seçtiğini, kendisinin rahatsız olduğunu ve yakında vefat edebileceğini söylemiş. Gerçekten de vefat edince Celaleddin Harizmşah onun yerine tahta geçmiştir. Cengiz Han'la başlayan savaş artık doğudan batıya doğru Harizmşah topraklarının büyük bir tehlikeyle karşılaştığını gösteriyordu. Önce Harizm şehri, ardından da Selçuklu Devleti'nin merkezi şehirleri, yani Büyük Selçuklu'dan miras kalmış olan ve Harizmşahların yönetiminde bulunan Merv, Nişabur, Rey gibi şehirler birbiri ardınca yağmalanmaya başlamıştı.
Ki ne kadar önemli şehirler Selçuklu için hocam.
Evet, nitekim 1221 yılında az önce de ifade etmiş olduğumuz Nizami Mülk tarafından, Sultan Alparslan tarafından inşa edilen medreselerinde hocaları ve öğrencileri Anadolu'ya kaçmak zorunda kaldılar. 1220'den itibaren Anadolu'ya bir Harizmşah göçü, Büyük Selçuklu ailesi göçü dalgası vardır. İşte bu gruplar içerisinde Mevlana Celaleddin Rumi geliyor. Tam da bu olayı anlatırken konuya değinmiş olduk. Tabii ki Anadolu'nun nüfusu artmış oluyor. Bu sosyolojik anlamda bir değişimdi. Bir büyük sosyal değişmeydi. Siyaseten olan olaylar büyük bir mülteci veya mülteci tabiri ne kadar uyar onu bilemeyiz. Göç dalgası.
Göç dalgası, evet hocam.
Göçler neticesinde Anadolu'da farklı gelişmelere sebep olacaktır. Apayrı bir sonuç doğacaktır Anadolu'da. Bizans hududunu zorlayan bir Türkmen nüfusu artışını gözlüyoruz. Nitekim 1220-21-22 yıllarında birbiri ardınca İran'daki Harizm şehirlerinin birebir çarşı ve pazarlarının yağmalandığını görüyoruz. Alaaddin Muhammed'in varis olarak yerine bırakmış olduğu Celaleddin ise kendisinin bölgede tutunamayacağını anlayarak Moğol ordusuna karşı da her ne kadar defaatle karşı koymaya çalıştıysa da bazı küçük zaferler elde etmiş olmakla birlikte Gazne şehrine sığınmış. Orada babasına da bağlı olan Türkmen ordularıyla yeniden birleşmek suretiyle Moğollara karşı defaatle savaşmıştır. Ki üç büyük savaş yaptığını biliyoruz Cengiz ordusuna karşı. Nitekim Cengiz Han kaynakların belirttiğine göre Celaleddin Harizmşah'ın bu kahraman savaşları sırasında onu takdir eden bir ifade kullanmıştır. Keşke böyle bir oğlum olsaydı da tahta onu geçirebilseydim veya düşmanlarım hep böyle olsaydı demiştir. Onun cesur girişimi karşısında takdirini de gizleyememiştir. Nitekim onun, yani Celaleddin'in gayretli çalışmaları neticesinde Gazne'ye kadar olan bölgeyi de kaybettiğini görüyoruz. Nitekim Celaleddin Harizmşah Hindistan sahasına sığınmak durumunda kalmıştır. Ardından Harizmşah Moğollarla...
Hocam, şu ana kadar anlattıklarınızdan çok yoğun bir hareket halinde olduğunu Celaleddin Harizmşah'ın görüyoruz. Orada ve sürekli bir mücadele halinde.
Diğer taraftan da Harizmşah devletinin sınırlarının nerelere ulaştığını anlıyoruz.
Evet hocam.
Yani Harizmşah ülkesinde oluyor savaşlar. Gazne de Harizmşah'a bağlı, Hindistan'da bağlı. Bunu anlamış oluyoruz. Aslında Gazne ülkesinin de Selçuklu devletinin de mirasçısı, Karahanlıların da mirasçısı Harizmşahlar. Çok büyük bir imparatorluktur. Ve Harizmşahlar devleti tabiri, evet, tam olarak yerini bulmakla birlikte eğer yeni bir kavramla, yani imperium kavramıyla tanımlarsak imparatorluk sıfatına da uymaktadır. Böylece Celaleddin Harizmşah Hindistan işlerine doğru çekilmiş, ancak bunu niçin yaptığını çok iyi biliyoruz. Kendisini güvende hissetmek, yeni bir ordu kurmak ve Moğollara daha büyük bir orduyla karşı çıkmak için, milletini öldürtmemek için, kılıçtan geçirtmemek için böyle bir taktiği ve teknik hazırlığı yapma düşüncesinde olduğunu o dönemin kaynaklarından da öğreniyoruz. Nitekim güneyden gitmek suretiyle Güney Afganistan, Güney Pakistan bölgesinde üstlendikten sonra İran'ın güney bölgesinde Kirman Selçukluları sahasına girdiğini görüyoruz. Ardından Irak sahasına, yani Irak'ı Arap, Irak'ı Acem diye bildiğimiz İran'ın güney bölgesini ele geçiriyor Celaleddin Harizmşah. Bu defa Moğollara karşı buradan hareketle hücum ediyor ve Irak Selçuklularını kendisine bağlıyor. Ardından Tebriz'e geliyor. Yani gördüğünüz gibi Hindistan'a gitti, Tebriz'e geldi ve Tebriz'i başkenti yaptı.
Daha güneye gitti hocam, evet.
Ardından da Anadolu'ya girecektir. Böylece biz Celaleddin Harizmşah'ın bu hareketli dönemde Moğolları da aslında yer yer bölgedeki diğer küçük yapıları da ele geçirdiğini, ortadan kaldırdığını görüyoruz. Örneğin Hristiyan Gürcülerle olan savaşı önemlidir. Nitekim kendisinin Hazar Denizi'nin hemen kuzeyindeki bölgelere, bugün Erivan diye bildiğimiz bölgeye, ki Revan bölgesine sefer düzenlediğini biliyoruz. Ardından da Hazar Denizi'nin kuzeyini, yani Azerbaycan bölgesini ele geçirmiştir. Bakü'ye kadar olan sahayı. Güneye dönmüştür. Erzincan üzerinden Ahlat'a kadar inmiştir. Ve Ahlat'ı alarak yağmalamış olması, ki iki defa kuşatmıştır. Bildiğiniz gibi ikincisinde de ele geçirerek yağmalamış ve bölgede kan dökmüştür. Bunun üzerine bu saha hem Eyyubi hükümdarı Melik Eşref'in hem de Alaaddin Keykubat'ın sahiplendiği bir bölgeydi. Ahlat bölgesi. Selçuklu coğrafyasında Kubbetül İslam diye bilinen bir başkent bölgesiydi. Ahlat şahları burada bulunuyordu, ki Selçuklu devletinin de aileden akrabasıydı, çok yakın akrabasıydı. Kınık ve Kayıboyu'nun yani birbiriyle akraba olduğu bir aileden bahsediyoruz. Ahlat şahlar ve bu bölgenin yağmalanmış olması hakikaten Alaaddin Keykubat'ı da çok kızdırdı. Ve Celaleddin Harzem şahla daha önce barışçıl görüşmeler yapmışken, bu defa Eyyubilerle birlikte Alaaddin Keykubat'ın birleşerek Celaleddin üzerine büyük bir orduyla geldiğini görüyoruz, ki Celaleddin Harzemşah bu defa Ahlat'ı da bırakarak Erzincan tarafına kaçmıştır. Böylece Celaleddin Harzemşah'la birleşik Alaaddin Keykubat ve Eyyubi kuvvetlerinin de desteğiyle büyük bir ordu, tabii her iki devletin ordusuna baktığımız zaman Celaleddin'in kuvvetleri çok daha az kalıyordu. Bütün bunlarla birlikte Celaleddin savaşı göze almış ve savaşa başlamıştır. Yasiçemen mevkiindeki savaşta Celaleddin mağlup olmuş ve kendisinin az bir kuvvetle bu defa güneye, Güneydoğu Anadolu'ya doğru kaçtığını görüyoruz. Bir köye sığınmıştır ve burada kendisinin üzerindeki elbiselerden dolayı tanınarak köydeki bir rivayete göre, ki farklı rivayetler de var, kendisinin burada öldürülmediğine dair de rivayetler var. Bir aşiret beyinin adamları tarafından yakalanmak suretiyle öldürülmüştür. Çünkü başına ödül de konulduğunu biliyordu bölgedeki halk.
Hocam, şimdi burada dramatik olan galiba onca yıl. Bana Gazneli Mahmut'u da hatırlattı biraz. Gazneli Mahmut'un bütün ömrü seferlerle at üstünde geçtiği gibi Celaleddin Harzemşah'ın da bütün ömrü savaşlarla geçmiş gibi görünüyor. Hocam, gerçekten büyük, evet, bir Türk kahramanı, evet.
Celaleddin Harzemşah kendisinin başkent edindiği şehirlere bakacak olursak hakikaten Hindistan'da önce Gazne'yi başkent yapıyor. Daha sonra Pencap bölgesine kadar gidiyor. Orada bir başkent. Delhi'ye geliyor. Orada başkent. Kirman bölgesinde başkenti var. Yine İran bölgesinin kuzeyine çıkıyor. Tebriz'i başkent yapıyor. Erzincan'a geliyor. Orayı başkent ediniyor. Ahlat'a geliyor. Orayı başkent ediniyor. Şimdi Harzemşahlar Devleti'nin yani sıradan bir dönemi değil, Celaleddin dönemi. Çok olağanüstü bir yönetimle yaşadığı bir dönem. Ve Moğol istilası bütün ülkenin merkezi şehirlerini vurmuş, sarmış durumda. Celaleddin Harzemşah ise bu yapıyı canlı tutmaya çalışıyor. Yani Harzemşahlar devletini yeniden ayakta tutmaya çalışıyor. Nitekim Sultan Alaaddin Keykubat'ın ona karşı olan kızgınlığından önce Celaleddin Harzemşah'ın kudretli bir hükümdar olarak kendisini tanıttığını ve kabul ettirdiğini de görüyoruz. Çok önemli bir hata yapmıştır. Kritik bir dönüm noktasıdır Ahlat'ın yağmalanması. Eğer bunu yapmamış olsaydı muhtemelen Moğollara karşı Alaaddin Keykubat'ın Eyyubilerle birlikte üçlü bir kuvvet halinde Anadolu'nun Moğollara teslim olmaması için kapıyı kapatacak çok büyük bir güç olabilirdi Celaleddin. Önceden bu yana da Moğolları çok iyi tanıyan bir liderdi. Alaaddin Keykubat bu kadar tanımıyordu Moğolları.
Evet. Hocam, Nizamiye, evet, medreselerinin kurulmasıyla birlikte örneğin Büyük Selçuklu Devleti'nin Türk İslam medeniyetine çok büyük hizmetleri olmuştur. Daha başka işte Danişment Gazilerinin, Anadolu Beyliklerinin, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Türk İslam medeniyetine katkılarını, eserlerini programlarımızda anlattınız. Celaleddin Harzemşah'ı merkeze oturtarak bu kadar savaşlarla yorulmuş, uğraşmış, çarpışmış bir insan ve bir devlet var ortada. Bu konuda söyleyeceklerinizi gerçekten merak ediyorum.
Celaleddin Harzemşah'ın zamanında ve daha öncesinde Harzemşahlar Devleti'nin çağından günümüze kadar gelen eserler vardır. İşte bu eserleri dikkate alsak bile başlı başına Selçuklu Devleti'nin tesirini gösteren çok önemli eserler miras olarak günümüze gelmiştir. Özellikle Özbekistan-Kazakistan sahasında, Semerkant'ta, Buhara'da, Andijan'da, Harizm şehri ve çevresinde, Gürgenç'te, Merv bölgesinde, yani Selçuklu şehirlerinin belli başlı büyük olan her şehrinde biz Harizm şahların etkilerini görüyoruz. Harizm şahlar Karahanlılar zamanında da meşhur bir sahayı teşkil ediyorlardı. Batı Karahanlılar içerisinde Harizm beyleri Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda hatırlarsak Tuğrul ve Çağrı beylerin döneminde Harizm şah Harun diye bir hükümdar vardı. İşte Harun'un Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna destek veren bir Harizm şah olduğunu görüyoruz. Daha sonraki dönemde de Selçuklularla ittifak halinde büyüdüler. Selçuklu Devleti kuruluştan itibaren Harizm şahların gücüyle büyüdü, yükseldi ve onların yıkılışa kadar da devam ettiğini görüyoruz. Selçuklu Devleti merkezi olarak aile dağılınca Sultan Sancar'dan itibaren Harizm şahlar daha çok ön plana çıktılar ve ülkeyi 1220'li yılların sonuna kadar devam ettirdiler, yönettiler. 1231 yılında Celaleddin'in vefatıyla birlikte ona bağlı olan aşiretler yeni bir hükümdar seçtiler. Kırhan isminde. Ancak bu orduyu toparlayamadı ve Harizm aşiretlerini de bir araya getiremedi. Harizm Türkmenleri daha çok galip olan Alaaddin Keykubat'ın yanına geldiler. Kırhan'ın cezalandırılmasını istediler ve kendilerine de yaylak, otlak, kışlak verilmesini, yurt verilmesini istediler. Çünkü tekrar dönüp Moğollarla savaşacak bir durumları da olmadığını anlamışlardı. Alaaddin Keykubat onları Doğu Anadolu'da Bayburt, Erzincan sahasına, Orta Anadolu'da Niğde, Nevşehir, Konya ve çevresine, Batı Anadolu'da ise Manisa'ya kadar olan sahalara yerleştirdi. Böylece Batı Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Anadolu'nun pek çok yerinde bugüne kadar gelen Harizm aşiretleri görürüz. Germiyanoğulları bunlardan birisidir mesela. Ankara ve çevresine yerleştirildiler. Daha sonra Kütahya ve çevresine geçtiler. Böyle Harizm Şah aşiretlerinin kurmuş olduğu bir beylik olarak bilinir Germiyanlılar.
Evet hocam, son 1-2 dakikamız kaldı ama dikkat çekici bir husus var. Şöyle bir zannediyorum kamuoyumuz yanılgı içerisinde bir büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Bu devlet yıkıldı, ardından Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. İşte o yıkıldı, Suriye Selçuklu Devleti kuruldu. Böyle peş peşe sanki bir silsile varmış zannediliyor. Ancak bugünkü programımızda, daha önceki programlarımızdaki vurgularınızdan da anlıyoruz ki bunlar çağdaş ve aynı zamanda yaşamış, metbuluk ve tabilik ilişkisine bağlı devletler.
Devletler hukuku
deyip toplayalım hocam.
O dönem içerisinde evet, de bir hukuk içerisinde anlaşmalara bağlı olarak devam ediyordu, yaşıyordu. Ve bir devamlılık var. Gördüğümüz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi Harizm Türkmenleri Anadolu Müslüman Türk varlığı içerisinde yurt edinerek yaşamaya devam ettiler. Osmanlı döneminde ve günümüzde de devam etmektedirler.
Son soru hocam, kınık boyuydu.
Kınık boyu tabii ki burada yani Harizm Türkmenleriyle ilgili.
Evet.
Harizm Türkmenleri kınık boyuyla akrabalığı var ama boyları bilinmeyen bir topluluktur. Ama kınığa yakındır, akrabadır, bunu kesinlikle biliyoruz. Hem Sancar hem önceki hükümdarlar, Sultan Tuğrul, Çağrı Beyler'den itibaren akrabalıkları vardır. Kınık dememizde bir sakınca yok. En yakın görünen odur.
Evet. Hocam, bu hafta da süremizi doldurduk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza. Ağzınıza sağlık hocam, ayağınıza sağlık, eksik olmayınız.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Haftaya Türk tarihinin izinde olmaya devam edeceğiz hocam. Kim bilir hangi sayfasında olacağız. Onu da önümüzdeki hafta programımızı dinleyen dinleyicilerimiz öğrenecekler. Şimdilik hoşça kalınız diyoruz ve haftaya görüşmeyi umuyoruz.
Tarihinin izinde.